Paylaşımıma eşlik eden herkese merhaba. Ben Ayhan Cöner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Evet, özel sebeplerle ara vermek durumunda kaldığım son podcastimin üzerinden tam bir sene geçti. Takipçilerim sıklıkla sordular, ne zaman devam edeceksiniz diye. Bugün, Şubat 2020 sonu itibariyle kaldığımız yerden devam ediyor ve Fransız filozof Gilles Deleuze'ün tabiriyle ortadan başlıyorum. Podcastlerim ile ilgili varsa soru ve yorumlarınızı bana rc@ayhancöner.com adresinden yazarak iletmeniz iletişimimizi daha da kuvvetlendirecektir. Bu podcastimin konusu gastrofelsefe alemi. Alem demişken o konu öylesine derin ve uzun ki, alemler deyince akla ilk olarak belki de onları en iyi tanımlayan tasavvuf geliyor. Tasavvufta genellikle üç alemin varlığı kabul edilir. Akıl ve duyu ile bilinen maddi alem, bu yolla bilinemeyen manevi alem ve ikisi arasında köprü vazifesi gören, iki şey arasında engel olarak tanımlanan berzah alemi. Maddi ve manevi alemler yapılarına göre cismani, ruhani, şeffaf olup olmadıklarına göre kesif, latif, kaynaklarına göre zulmani, nurani, idrak edilir olup olmadıklarına göre de şehadet, gayb, derecelerine göre de sufli, ulvi gibi çeşitli isimler alırlar. İbnül Arabi'den itibaren insana küçük alem, el alemüs sagir, kainata da büyük alem, el alemül kebir ya da el alemül ekber denilmiş, insanın küçük alem, alemin büyük insan olduğu vurgulanmıştır. Bu ağdalı girişle başlama sebebim gastronomiyi hangi aleme oturtacağımı ifade etmek için idi. Gastronomi haliyle akıl ve duyularımız ile bilinen maddi aleme aittir. Fizyolojik beslenmeden bahsettiğimizde maddi alemin cismani kısmından, cisimleşmiş kısmından, maddeden bahsederiz. Gastrofelsefe dediğimizde ise işin içine manevi beslenmede girdiğinden manevi beslenmeyi de tabiatıyla manevi aleme yani ruhani tarafa alırız. Ruhani taraf demişken insanoğlunun ezelden beri kendine sormuş olduğu bir takım soruları da tekrar hatırlayalım. Neden buradayız? Nereden geliyor ve nereye gidiyoruz? En derin insani ilgiden kaynaklanan bu sorular hakkında kesin bir şey bilinemeyeceği ne yazık ki insanların genelde kabul ettikleri yaygın bir kanıdır ancak hiçbir şey bu kanıdan daha yanlış olamaz. İstisnasız herkes bu konu hakkında ilk elden ve kesin bilgi alma kabiliyetini edinebilir. Ve de herkes insan ruhunun doğumdan önceki ve ölümden sonraki durumunu araştırabilir. Uğraştı mı bunu herkes yapabilir. Zira bu özel yetenekler gerektirmez. Her birimiz doğuştan bütün bunları bilme yeteneğine sahibiz fakat, evet, burada koskocaman bir fakat var. Ve çoğumuz da pasif ve gelişmemiş bir durumda olsalar da bu yetenekler hepimizde vardır. Bu yetenekleri uyandırmak için çok yoğun ve sürekli çalışmalar yapmak gerekir ve bu da sıradan insanlar için caydırıcı bir etkendir. Eğer bu yetenekler uyanık ve bilinçli bir şekilde para ile edinilebilselerdi, fiyatı çok yüksek de olsa birçok insan emin olun kendilerine hemcinsleri karşısında çok büyük bir avantaj sağlayan bu yetenekleri edinmek isteyeceklerdi. Ancak bu yetenekler para ile edinilemezler. Ve çok az insan onları uyandırmak için gerekli hayatı yaşamaya isteklidir. Ruhsal uyanış ancak sabırlı ve ısrarlı çabaların neticesinde gelir ve bu yüzden satın alınma ile edinilemez. Diğer yandan ruhsal uyanışa da asfaltlı yollardan gidilemez. Bilinen gerçeklerden biri insanın piyano ya da keman gibi zor bir enstrümanı çalabilmesi için çok çalışması gerektiğidir. Veya senelerce çırak olmamış bir kişi aşçı, saatçi veya kuyumcu mesleklerini icra edemez, bunlardan biri olamaz. Fakat varoluşun büyük meseleleri olan ruh, ölüm ve ötesi, araf gibi konular söz konusu olduğunda birçok kişi bu konular hakkında bir tek saat bile düşünmemiş olsalar bile diğerleri kadar çok şey bildiğini ve onlar kadar görüş bildirme hakları olduğunu düşünürler. Etrafımızda bugün kendinde bu hakkı gören ve liyakat sahibi olmayan o kadar çok insanla karşılaşıyoruz ki. Evet, insan doğası gereği bilmek ister ancak kendi bilgisizliğini fark eden insan ilme ilk adımını atmış demektir. İlk elden bilgi alma yolu kolay bir yol değildir. Sürekli çaba göstermeksizin hiçbir şey gelmez. Şu ne kadar tekrarlansa azdır. Özel yetenekler ve şans yoktur. Bir kişi neyse ve neye sahipse hepsi onun mücadelelerinin başarısıdır. Bir kişi de diğerlerine göre eksik olan bir özellik sadece onda pasif ve uykudadır. Ve de onu uygun yöntemlerle geliştirmek mümkündür. Bu fikri iyice kavrayan kişi şöyle soracaktır. Bilgiyi ilk elden edinmek için ne yapmak gerekir? Gelin sizinle bir öykü paylaşayım. Günün birinde genç bir adam bir bilgenin yanına gider ve ona sorar. Efendim, bilge olmak için ne yapmalıyım diye. Bilge yanıt vermez. Genç adam soruyu birçok kez daha tekrarlar ancak yine bilgeden bir yanıt alamaz. Sonunda bilgenin yanından ayrılır ancak ertesi gün aynı soru ile bilgenin tekrar yanına gelir. Yeni hiçbir cevap alamaz. Genç adam üçüncü gün yine gelir ve tekrarlar. Efendim, bilge olmak için ne yapmalıyım? En sonunda bilge ona döner ve hiçbir şey söylemeden onu yakındaki bir nehre götürür. Suya girer ve genç adama da kendisine takip etmesini işaret eder. Bilge su yeterince derinleştiğinde genç adamı omuzlarından tutar ve genç adamın çırpınışlarına karşı suya daldırır. Sonra onu suyun altından çıkarır ve genç adam tekrar nefes almaya başladığında sorar. Oğul, suyun altındayken en çok neyi özledin? Genç adam tereddütsüz cevaplar. Hava, hava almaya ihtiyacım vardı. Zenginlik, güç, eğlence ya da aşka sahip olmak senin için daha iyi olmaz mıydı oğlum? Bunları düşünmedin mi diye sorunca bilge, hayır efendim, hava almayı istedim ve sadece havayı düşündüm diye yanıtlar genç adam. Bilge, o halde bilge olmak istiyorsan, bilgeliği suyun altında havayı arzuladığın kadar çok arzulamalısın. Onun için mücadele etmelisin ve yaşamdaki diğer bütün amaçları yok etmelisin. Gündüz ve gece bilgelik senin ilk ve tek hedefin olmalı. Eğer gerçeği bu şekilde ararsan kesinlikle bilge olursun oğul diye bir cevap verir. Epikuros'a göre insanlara gerekli olan tek bilim mutlu yaşama bilimidir. Mutlu yaşama ancak bilgelikle erişilebilir. Bilgeliğin yolu da felsefeden geçer. İnsan felsefe yaparak mutluluğa erişebilir ve felsefe fizik, kanonik, etik olmak üzere üç kolda çalışır. Bu üç kol doğru eylemin ölçülerini vererek insanı bilgeliğe ve böylelikle de mutluluğa ulaştırır. Doğru eylem doğru bilgiyle gerçekleşir. Bilgiyi iletmek de bir görevdir. Hepimizin görevidir. Bazı öğretilerde ve metafiziksel kayıtlarda da yazıldığı üzere evren yedi farklı aleme ya da madde hallerine ayrılmıştır. Bunlar aşağıdan yukarıya doğru fizik alemi, arzu alemi, düşünce alemi, hayat ruhu alemi, tanrısal ruh alemi, saf ruhlar alemi ve en yukarıda ise tanrı alemi. Bu yedi alemden ilki olan fizik alem içlerinde en yoğun maddeye sahip olandır. Fizik alemde katılar, sıvılar, gazlar yoğun üç bölgeyi oluşturur. Bu üç yoğun bölgenin içerisinde maddenin hallerinin farklı yoğunlukta olduğu madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar vardır. Diğer dört bölge ise farklı yoğunluktaki eterlerdir. Düşünce alemi soyut ve somut olarak ikiye ayrılır. Soyut düşünce alemi bir alttaki arzu alemiyle ilişkilidir. Yani çekme, itme kuvveti ve aradaki duyulardan bahsediyoruz. Somut düşünceler ise fikirlerimizi cisimlendirmemizi sağlar. Beyin, insan ruhunun yaşam senfonisini çaldığı harikulade enstrümanın bir klavyesidir. Yüksek alemlere ilişkin içimizdeki bilgilerimizi ortaya çıkarmak çok meşakkatli bir çalışma gerektirir. Bu bilgileri en iyi şekilde kullanarak, bu maddi dünyanın bize verdiği dersleri en iyi şekilde öğrenenler, benliklerini ve bilinçlerini yüceltebilirler. Bu yolda dikkatle çalışanların artışı tüm dünyada gözle görülüyor. Mesela toprağa dönerek kendi temiz tarımını yapanlar, hayvan etinden arınarak maddi beslenenler ve maddi beslenmenin yanında manevi beslenmeyi önemseyerek bu yolda kendilerini geliştiren insanlar kendi toplumlarını oluşturuyorlar artık. Bizlerin gördüğü ve görmediği doğa ve alemlerde bunların hepsini yakından izliyor. Ve Atlas Silkindiği duymuşsunuzdur. Müthiş bir kitaptır. Yazarı Ayn Rand şöyle yazmış. Dünyadaki en küçük azınlık bireydir. Bireysel hakları inkar edenler azınlıkları savunduklarını iddia edemezler. Azınlığı savunma iddialarında bulunanlar karşısında idari rejimlerin çöktüğünü gören atanmışlar, insanı rafa kaldırıp robotlaşmaya hız verdi. Bireyleşme açık ve net bir şekilde istenmiyor. İnsanın kendi doğasına aykırı gelmesi, doğanın kendisine aykırı gelmeyi de meşrulaştırdı. Bilinçaltını bilince, bilinci de üst bilince çıkarmak bireyleşmenin aşamalarıdır. Bugün kendi maydanozunu domatesini üreterek ve otoburlaşarak kendi için iyi şeyler yapan insanoğlunun manevi beslenmeyi belki de öne alması, önce ego, sonra komplekslerini aşmasıyla arketiplerini keşfetmesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yaşamın amacı, amacı olan bir yaşamdır vizyonu ile mutlu olmayı isteyen insanoğlunun bilgiye ulaşarak bilgelik mertebesine yükselmesi için önce istemesi, sonra çok çalışması gerektiği aşikar. Bilgeliğe de felsefe yapmadan ulaşmanın mümkün olmadığı bir evrendeyiz. Geleneksel felsefe her şeyin doğru başlangıç noktasını bulup onu temel alarak adım adım ilerler. Halbuki felsefe yapmak bağımsızlık ve özgürlük demektir. Geleneksel bir ilk başlangıç noktası bulmak yerine Gilles Deleuze'ün önerdiği gibi ortadan başlanırsa ancak felsefeyi geleneksel düşünce imgesinden kurtararak özgürleştirebiliriz. Tıpkı şarap yapım aşamasında bir üzümün biz onu sıktığımız için değil, üzüm kendi özünü dışarıya açabildiği ve dış dünya ile bağlantıya geçebildiği için değişime ve dönüşüme uğraması gibi. Şarap şişesinin mantarını açtığımızda da benzer bir durum mevcuttur. Şarap, hapsolmuş ruhunu dışarıya açar. Kokular ve tatlar ile bizimle iletişime geçer. Gastrofelsefe, saf bir başlangıç aramaktansa, felsefesini edebiyatla, psikanalizle, matematikle, bilimlerle, sinemayla, çağdaş sanat ve daha birçok disiplinle kesiştirir ve iç içe geçirir. Efesli Heraklitos'a göre evren başı sonu olmayan bir süreç boyunca sürekli değişir. Değişimin arkasında değişmez bir ölçü vardır. Bu da logos'tur. Logos mantıktır. Logos akıldır. Logos düzendir. Logos evrensel bir yasadır. İnsan akıllı bir varlık olarak hayatı boyunca bazı gayeleri anlamakla yükümlüdür. Heraklitos'a göre bu gaye logos'u anlamak ve onu hayatı boyunca öğrenmeye çalışmaktır. Logos'u bilen kişi ondaki ölçü yasasını kendi eylemlerine de uygulayacaktır. Heraklitos mutluluğun içsel bir kaynaktan geldiğini hep vurgular. İnsan mutluluğa kendi çabasıyla ulaşabilir ancak. Bu çabada muhakkak logos'a ulaşıp ölçülülük yasasına uymakla olur. Her şeyde olması gerektiği gibi beslenmede de ölçülülük yasasına uymayan ekstremlerde yaşamamızı sürdürdüğümüzde çağımızın en büyük sorunlarından obezite, anoreksiya ve birbirini tetikleyen depresyon ile tanışırız. Ölçülü olmak zor değildir. Egolarınız sizi değil, sizin egolarınızı yönetmeye başladığınız gün mutluluğun içsel kaynağı ile tanışırız. Platon'un Cumhuriyet kitabının 9. bölümünden bir alıntıda şöyle yazar. Yine açlık ve susuzluk bedenin zafiyetidir. Ruhun cehaleti ve deliliğidir. Ve yiyecek kimisi için tatmin, kimisi için bilgidir. Şimdi hangisi en saf tatmindir? Yeme ve içme mi, yoksa bilgi mi? Kendimize sorular yaratmalı ve cevaplar aramalıyız. Felsefe böyle bir şey. Aksi halde düşünce dünyamız sığ kalır ve gelişemez. Son sözü gastronomi ve manevi beslenmeye bağlayarak bitirelim. Fiziksel beslenmenin devamı sindirim, manevi beslenmenin devamı da tekamüldür. Bu iki eleme de önem vermemiz, kendimizi sevmemiz, başkalarına da aydınlığımızı yansıtmamızı sağlayacaktır. Gastrofelsefe podcastlerim ile ilgili varsa soru ve yorumlarınızı bize yazmanız iletişimimizi daha da güçlendirecektir. Bunun için rc@ayhanconer.com adresimi kullanabilirsiniz. Sevgiyle kalın.